dünyanın döndüğünü inkar edebilir misin? Fakat bunu gözle gördüğünde iddia edemezsin. O halde görmediğin şeye niçin inanıyorsun? Demek ki görülmediği halde bilinen şeylere de inanmak lazım geliyormuş. Madde yalancıdır Tosun. Mesela batmak üzere olan güneşin kursuna bir an baksan, sonra gözünü ondan ayırınca gökyüzünde birçok güneşler görür gibi olursun. Ziyanın göz tabakalarında bıraktığı bu intibaa hakikat mı diyeceğiz? Madem ki gözünle gördüğün şeylere inanıyorsun, o halde buna da inan. Sonra kucaklanacak bir daire kadar küçük gördüğün güneşin kutru 160 milyon kilometredir. Zavallı madde, zavallı tabiat. Onun kadar kendilerini yaratan kuvvetin hükmünde birer hizmetkardırlar. Zannetme ki kör ve şuursuzdur. Hasılı bir gün her şeyin maddenin de hayatlar olduğu ve camit bir şey bulunmadığı ispat olunmuştur. Senin madde dediğinde hareket ve tekamüldedir. Madde, Tosun oturduğu iskemlede telaşla doğruldu. Yüzünün hatları heyecanla gerilmişti. Dur Cevat dur, bırak artık bu yaveleri. Şu karşıdan gelen kırmızılı kadını görüyor musun? İşte ben onu tam bir aydır arıyordum. Cevat bir an dondu kaldı. Mamafi hayreti uzun sürmedi. Tosun'dan böyle bir cevap beklemek değil, beklememek abesti. Bir şeyi kendi mevziğine koymayan kimse zulüm yapmış olur diyen büyük insan ne doğru söylemişti. Kendisi de şimdi sözlerini Tosun gibi bu sözlerin manasını ziyan edip çürütecek bir adama tevdi etmiş olmakla aykırı bir iş işlemiş, zulüm yapmıştı. Tosun yaklaşan kadını tekrar göstererek, İstanbul'da bu bir tanedir. Nasıl? Güzel değil mi? Ama kahveyi ele geçirmek güçtür. Cevat arkadaşının hissine hürmet etmiş olmak için, madem ki aylardan beri arayacak kadar seviyorsun, git görüş dedi. Tosun bütün başları kendine çevirten bir kahkaha atmıştı. Sevmek de nedir? Bence aşk bir anlık zevkten ibarettir. Tosun el çabukluğuyla kırmızı elbiseli kadının yanına çağırmıştı bile. Kadın ağır bir esans kokusu ile geldi ve alışkın bir fettanlıkla hemen bir iskemle çekip oturdu. Tosun kadının masa üzerine bıraktığı eline bir ahtapot gibi yapışmıştı. Bu elde bütün bir kadınlık aleminin şekvası, feryadı vardı. Şu masanın üstünde yalancı yüzükler, bileziklerle süslü yatan elde bin bir Tosun'un günahı gizliydi. Mamafih Cevat çabuk kendini topladı. Ondan tiksinmemeli, acımalıydı. Bu zavallıya bir kadın nazarıyla bakmak ve bir kadından aranan nezaheti istemek abesti. Bu bir içtimai çıbandı ve bu çıbanı kıyamet yarasına çevirenler de Tosunlardı. Cevat, arkadaşının gittikçe artan laubalilikleri karşısında buradaki mevcudiyetinin büsbütün lüzumsuz olduğunu hissederek kalktı. Ben gidiyorum Tosun. Tosun'un cevabı Cevat'ın yüzüne bakarak gülmekten ibaret kaldı. Aliye'yi uğurlayanlar arasında Selma ile nişanlısı Sezai Bey'in çarçabuk dost olduğu Doktor Cevat da vardı. Vapur rıhtımdan uzaklaştıktan sonra Sezai Bey'in zorlukla muhafaza ettiği metaneti kafesini paralamış bir kuş gibi uçup gitti. Bu çok şefkatli baba kendisini çevreleyen bütün dostlarına Doktor Cevat'ın kolunu tercih ederek beraberce Galata rıhtımının kalabalığına karıştılar. Selma'nın da gözleri nemliydi. Bilmezsin Hüsnü, Aliye'nin ne mükemmel bir kız olduğunu bilmezsin diyordu. Fakat Hüsnü, nişanlısının tahmini hilafına Aliye'yi lüzumundan fazla kafasının süzgecinden geçirmiş ve onu bilmek için ne yapmak mümkünse yapmıştı. Bütün bu tecessüsünden çıkan netice ise onu bilinmekten ve tesir edilmekten çok uzak, ele avuca sığmaz bir mahluk olduğunda karar etmişti. İşte duyguları, düşünceleri, meşrebiyle kendinden bambaşka, ayrı, uzak, çok uzak olan bu kızdan ani bir tehlikeden kaçar gibi kaçmış, kısacık bir zamanda gönlünde zafer bulan bu vücudu orada yerleşip kalmasına meydan bırakmamak, sürüp çıkarmak için bütün hızıyla Selma'nın küçük ve masum kucağına gizlenmişti. Ali'ye bir cihetten ona ne kadar yabancı ve uzaksa, bir cihetten de tam muhayyelesinin kadınıydı. Ateşin bir talakatla söylerken birdenbire çocuklaşması, sesinin perde perde söner gibi hafiflemesi, derin, büyük bir düşünceyle gerilen yüzünün seri bir his cereyanıyla değişivermesi, bunlar ne duyulmaz tezatlardı. Kumral, bol kirpiklerle süslen çevrelenmiş gözleri, bu lacivert gözlerin ürperten bakışı. Varlığının muzaffer bir temsilcisi olan bu bakışlar bir ateşti. Çabuk hisseden, çabuk ifade eden, coşkun bir ruhun en ince duygularının nümayişçisi olan bu gözlerden, kalbe akın yapan bu çifte tehlikeden ne kadar korkmuştu. Bu gözlerden sade o değil, pek çok hüsnüler de korkmuş ve uzattıkları ellerini boş olarak geri çekmeye mecbur olmuşlardı. Hüsnü bütün bu hikayeleri sinsi bir araştırma ile Sezai Bey'den öğrenmiş, Aliye'ye yanaşmaktan kızın ruhi hüviyeti kadar bu canlı misaller de onu büsbütün ürküten birer sebep olmuş. Böylece de Aliye'nin varlığı zirvesine daima uzaktan bakmaya mahkum olduğuna tereddütsüz karar vermişti.